Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 33 Tanrı Halkının Korkunç Yakınmaları. Bu bölüm sayım 10 ile 12'ye dayanmaktadır. İsrail'in yönetimi baştan sona organize olmuştu. Yetkin ve yalın bir düzen vardı. Yönetimin merkezinde İsrail'in her şeye egemen Tanrısı vardı. Musa da onun adında yasayı yürütüyordu. Ulusun genel işlerinde Musa'ya yardımcı olması için 70 kişilik bir kurul seçilmişti. Tapınma çadırında Rab'be danışan kahinler vardı. Oymakları da önderler yönetiyordu. Onlara biner, yüzer, ellişer, onar kişilik toplulukların sorumluluğunu verdim. Oymaklarınız için de yöneticiler görevlendirdim. Tesniye 1, ayet 15. İbrani ordugahı 3 büyük kısma ayrılmıştı. Ortada tapınma çadırı vardı. Çadırın çevresine kahinler ve levililer yerleşmişti. Bunların ötesinde de diğer oymaklar ordugah kurmuştu. Her oymağın yeri belliydi. Her biri Rabbin buyruğuna uygun şekilde yürümeli ve yerleşmeliydi. Sayılar 2, 2, 17. Mısır'dan bu yana İsrail'e eşlik eden karışık kalabalıksa ordugahın eteklerinde yaşayacak, onların soyu 3. kuşağa kadar toplumun dışında kalacaktı. Tesniye 23, ayet 7-8. Böyle büyük bir kalabalığın sağlıklı bir şekilde yaşaması için çeşitli kurallar ve standartlar vardı. Düzenin ve paklığın sürdürülmesi gerekliydi. Tanrı şöyle buyurmuştu: Tanrınız Rab, sizi kurtarmak ve düşmanlarınızı elinize teslim etmek için ordugahın ortasında dolaşır. Ordugahınız kutsal olsun ki Rab aranızda yakışıksız bir şey görüp sizden ayrılmasın. Tesniye 23, ayet 14. İsrail'in bütün yolculuklarında Rabbin sandığı önlerinden gidiyor ve onlara konaklayabilecekleri bir yer arıyordu. Gümüş borazanlar taşıyan kahinler yakında duruyordu. Bu kahinler Musa'dan buyruk alıyor ve borazanlarla halka haber veriyorlardı. Her grubun önderi borazanların belirttiği hareketlerin yapılmasını gözetmekle sorumluydu. Tanrı düzen tanrısıdır. Göklerle bağlantılı olan her şeyde düzen vardır. Melekler de yetkin bir disiplin içerisinde hareket ederler. İsrail'in günlerinde olduğu gibi çağımızda da ruhsal başarı için düzenli ve uyumlu hareketlerin büyük önemi vardır. İsraillerin yolculuklarını Tanrı'nın kendisi yönetiyordu. Ordugahın nereye kurulacağını bulut sütununun inişi belirliyordu. Ordugahta kaldıkları sürece bulut tapınma çadırının üzerinde duruyordu. Yolculuklarına devam etme zamanı geldiğinde bulut çadırın üzerinde yükselmeye başlıyordu. Kenan sınırlarında bulunan Sina ve Kadeş arasında 11 günlük yolculuk vardı. İsrail halkı ülkeye hemen gireceklerini düşünerek bulut işaret verdiğinde hızla yürümeye başladılar. En yüce olanın seçilmiş halkı olarak tanındıkları için büyük bereketlere kavuşacaklarını umuyorlardı. Kamp kurdukları yerden ayrılıp harekete geçtiler. Tanrı'nın yüceliğinin ve kutsal meleklerin görünümü o denli müthişti ki bu manzarayı bırakıp gitmek kolay değildi. Borazanların sesi çınladığında bütün gözler merakla bulutun ilerlediği yöne döndü. Bulutun doğuya, kara ve ıssız dağ kitlelerine yöneldiğini gören birçok kişi yüreğinde üzüntüye ve kuşkuya kapıldı. Halk ilerledikçe yol daha da sarplaştı. Taşlı ve kısır bir araziden geçiyorlardı. Çölde, çukurlarla dolu çorak toprakta, koyu karanlıkta kalan kurak toprakta, kimsenin geçmediği, kimsenin yaşamadığı toprakta yolculuk yapıyorlardı. Yeremya 2, ayet 6. Ağır ve zahmetli bir şekilde ilerliyorlardı. Kalabalık, yolculuğun tehlikelerine ve sıkıntılarına göğüs geremeyecek hale gelmişti. Halk yiyecek et istiyor. 3 günlük yolculuktan sonra açıktan açığa şikayetler başladı. Musa'nın yönetiminde kusur bulan karışık kalabalık bu konuda öncülük etti. Hoşnutsuzluk bulaşıcıdır. Nitekim kısa sürede bütün ordugah yakınmaya başladı. Yiyecek et konusunda tantana yaptılar. Aralarında bulunan Mısırlıların çoğu zengin yiyeceklere alışkındı ve ilk yakınanlar bunlar oldu. Tanrı onlara man sağladığı gibi kolaylıkla et de sağlayabilirdi. Oysa Tanrı'nın amacı onların ihtiyaçlarına uygun düşen yiyecekler sağlamaktı. Çarpık iştaha sahip olan halk, insan sağlığına uygun düşen yiyecekleri yemeyi öğrenmeliydi. Tanrı'nın Aden'de Adem ve Havva'ya verdiği yeryüzünün meyvelerinden zevk almalıydılar. Bu nedenle İsrail halkı hayvan etinden bir süre için yoksun kaldı. Şeytan, halkın bunu haksızlık ve zalimlik olarak görmelerini sağladı. dizginlenmeyen midenin benliğin işlerine kapı açacağını biliyordu. İnsanları bu yolla denetlemesi daha kolay olacaktı. Havva'nın yasak meyveden yemesini sağladığından beri insanları mide sayesinde günaha düşürmeyi başarmıştı. Yiyecek ve içecekte kontrolü kaybetmek, ahlaksal sorumlulukların ihmal edilmesi için zemin hazırlar. Tanrı İsrailleri Mısır'dan çıkartarak Kenan diyarında pak, kutsal ve mutlu bir ulus yapmak istemişti. Midelerini tutmayı öğrenseler de aralarında hastalık ya da zayıflık görülmeyecekti. Soyları bedensel ve zihinsel bir güce sahip olacak, gerçekleri açık bir şekilde kavrayacaklar, her şeyi doğru ve sağlam bir görüşle değerlendireceklerdi.
Mezmurcu şöyle diyor: canlarının çektiği yiyeceği isteyerek içlerinde Tanrı'yı denediler. Tanrı çölde sofra kurabilir mi? Diyerek Tanrı'ya karşı konuştular. Bak, kayaya vurunca sular fışkırdı, dereler taştı. Peki, ekmek de verebilir mi? Et sağlayabilir mi halkına? Rab bunu duyunca çok öfkelendi. Mezmur 78, ayet 18-21. Halk, Tanrı'nın yüceliğine, gücüne ve merhametine tanık olmuştu. Buna rağmen inançsız ve hoşnutsuz olması suçunu daha da artırdı. İsrailliler Tanrı'nın yetkisine boyun eğeceklerine ant içmişlerdi. Bu yüzden halkın yakınmaları isyan anlamına geliyordu. İsrail'in daha sonra anarşiden ve yıkımdan korunması, şimdi uygun bir şekilde cezalandırılmasını gerekiyordu. Rab bunu duyunca öfkelendi. Aralarına ateşini göndererek ordugahın kenarlarını yakıp yok etti. Şikayet edenler buluttan gelen şimşekle yandılar. Halkın talepleri isyana dönüşüyor. Halk korku içinde Musa'dan yardım istediler. Musa Rab'be yakardı ve ateş söndü. Ne var ki bu korkutucu yargı halkı tövbeye ve alçak gönüllülüğe yönelteceği yerde yakınmalarını daha da artırdı. Halk çadırlarının girişinde toplanıp ağlamaya ve yas tutmaya başladı. Keşke yiyecek biraz et olsaydı. Mısır'da parasız yediğimiz balıkları, salatalıkları, karpuzları, pırasaları, soğanları, sarımsakları anımsıyoruz. Şimdi ise yemek yeme isteğimizi yitirdik. Bu mandan başka hiçbir şey gördüğümüz yok. Bütün bu yoksunluğa rağmen oymakların içinde hastalanmış ya da zayıf düşmüş tek bir kişi bile yoktu. Musa'nın yüreği parçalandı. Musa önceden halkın yok olmasındansa kendi adının yaşam kitabından silinmesini dilemişti. Onlarsa işte böyle bir karşılık veriyorlardı. Her türlü sıkıntıdan ve acıdan Musa'yı sorumlu tutuyorlardı. Sıkıntıya boğulan Musa, Tanrı'ya güvenmemek için ayartılıyordu. Duası neredeyse bir yakınmayı andırıyordu. "Rabbe, kuluna neden kötü davrandın?" dedi. "Seni hoşnut etmeyen ne yaptım ki bu halkın yükünü bana yüklüyorsun? Bütün bu halka ben mi gebe kaldım? Onları ben mi doğurdum? Öyleyse neden emzikteki çocuğu taşıyan bir dadı gibi atalarına ant içerek söz verdiğin ülkeye onları kucağında taşımamı istiyorsun? Bütün bu halka verecek eti nereden bulayım? Bana, bize yiyecek et ver diye sızlanıp duruyorlar. Bu halkı tek başıma taşıyamam, bunca yükü kaldıramam. Bana böyle davranacaksan eğer, gözünde lütuf bulduysam, lütfen beni hemen öldür de kendi yıkımımı görmeyeyim." Rab bu duaya yanıt verdi ve sağduyulu 70 kişiyi çağırarak Musa'nın sorumluluğunu onlara paylaştırdı. Bu önderlerin seçilmesi belki isyanın yatıştırılmasına yardımcı olacak ama çeşitli kötülüklere yol açacaktı. Musa, Tanrı'nın gücüne ve iyiliğine dayanarak imanla yaşamaya devam etseydi, bu adamların seçilmesine gerek kalmayacaktı. Bütün yüreğiyle Rab'be güvenseydi, Rab onu sürekli olarak yönlendirecek ve her acil durumda güç verecekti. Musa, 70 ihtiyarın atanmasını duyurdu. Musa'nın seçilmiş olan bu önderleri görevlendirmesi, çağımızdaki hakimler ve meclis üyeleri için bir örnek oluşturabilir. Ayrıca, yargıçlarınıza, kardeşleriniz arasındaki sorunları dinleyin bir dedim. Bir adamla, İsrailli kardeşi ya da bir yabancı arasındaki davaları doğrulukla yargılayın. Yargılarken kimseyi kayırmayın. Küçüğe de, büyüğe de aynı gözle bakın. Hiç kimseden korkmayın. Yargı, Tanrı'ya özgüdür. Çözemeyeceğiniz bir sorun olursa bana getirin. Ben gerekeni yaparım. Tesniye 1, ayet 16-17. Sonra Rab bulutun içinde inip Musa ile konuştu. Musa'nın üzerindeki ruhtan alıp 70 ileri gelene verdi. ruhu alınca peygamberlik ettilerse de daha sonra hiç peygamberlik etmediler. Tıpkı Pentekost gününde öğrenciler gibi ihtiyarlar da gökten gelen güçle kuşandılar. Onları topluluğun huzurunda onurlandırmak Rabbi hoşnut etmişti. Böylece halk onlara güven duyacaktı. Denizden esen güçlü rüzgar bıldırcın sürülerini getirdi. Rüzgar bıldırcınları ordugahın her yönünden bir günlük yol kadar uzaklığa, yerden iki arşın yüksekliğe indirdi. Halk o gün, gece ve ertesi gün mucizevi bir şekilde sağlanan yiyecekleri toplamaya çalıştı. O anda yenilmeyecek olan et kurutma yoluyla saklanacak ve böylece vaat edildiği gibi bir aylık yiyecek sağlanmış olacaktı. Tanrı, halkı için en iyi olmayan yiyeceği onların ısrarı üzerine sağladı. Ama halk bunun sonuçlarına katlandı. Hiç sınır tanımadan yiyip içtiler ve taşkınlıkları hızla cezalandırıldı. Rab öfkelendi. Onları büyük bir yıkımla cezalandırdı. Aralarında en suçlu olanlar, özlem duydukları yiyeceği tadar tatmaz vuruldular. Sonraki konaklama yeri olan Haserot'ta Musa'yı daha acı bir sınav bekliyordu. Harun ve Miriam, İsrail'de onurlu ve yüksek bir önderlik konumundaydılar. Her ikisi de İbranilerin kurtuluşunda Musa'nın yanında yer almıştı. Şiir ve müzik alanında zengin yetenekleri olan Miriam, Kızıldeniz'in kıyısında İsrailli kadınlara ezgi ve dansla öncülük etmişti. Halkın gözünde ve göklerin huzurunda Musa ve Harun'dan sonra ikinci sırada geliyordu. Ne var ki 70 ihtiyarın seçilmesinde Miriam ve Harun'a danışılmamıştı. Bu da onları kıskançlığa yöneltti. Konumlarının ve yetkilerinin göz ardı edildiğini hissettiler. Musa'nın önderlik yükünü eşit şekilde paylaştıklarını düşündüklerinden başka yardımcıların seçilmesini gereksiz görüyorlardı. Kıskançlık günahı. Kıskançlık günahı. Musa kendi zayıflığını fark ettiğinden her konuda Tanrı'ya danışıyordu. Harunsa kendisini daha yukarıda görüyor ve Tanrı'ya daha az güveniyordu. Sina'daki puta tapınma olayında başarısız olmuştu. Ne var ki Miriam ve Harun'un gözünü kıskançlık ve hırs bürüdü. "Rab yalnız Musa aracılığıyla mı konuştu?" dediler. "Bizim aracılığımızla da konuşmadı mı?" Miriam, Tanrı'nın düzenlediği olaylardan yakınmak için nedenler buluyordu. Musa'nın evliliği onu hoşnut etmemişti. İbranilerin arasından değil de başka bir ulustan kadın seçmesi Miriam'ın ailesine ve ulusal gururlarına dokunmuştu. Sipora küçümsenmiş ve hor görülmüştü. Musa'nın eşi Kuş yöresinden bir kadın olarak bilinse de aslında Midyanlıydı ve bu yüzden İbrahim'in soyundan geliyordu. Teni daha koyu renkli olduğundan İbranilerden farklı bir görününü vardı. Sipora, İsrailli olmadığı halde gerçek Tanrı'ya tapıyordu. Ürkek ve çekingen bir yapısı vardı. İnsanların acı çektiğini görmeye dayanamıyordu. Bu nedenle Musa, Mısır'a giderken onu Midyan'a göndermişti. Sipora, çölde kocasına katıldığında Musa'nın taşıdığı yüklerin onun gücünü tükettiğini görüyordu ve korkularını Yitro'ya açmıştı. Yitro da bir çözüm bulmuştu. Miriam'ın Sipora'ya antipati duymasının baş nedeni buydu. Harun doğru olan şeyi savunsaydı, kötülüğe engel olabilirdi. Ancak Miriam'a yaklaşımının günahlı olduğunu göstermek yerine onun yanında yer aldı ve kıskançlığına ortak oldu. Musa onların yakınmalarını sessizce dinledi. Musa yeryüzünde yaşayan herkesten daha alçak gönüllüydü. Bu yüzden ona herkesten daha çok bilgelik ve yönlendiriş verilmişti. Tanrı Musa'yı seçmişti. Miriam ve Harun, yakınmaları nedeniyle yalnız seçilen önderlerine değil, Tanrı'nın kendisine sadakatsiz davranmakla suçluydular. Rab bulut sütununun içinde indi. Çadırın kapısında durup Harun'la Miriam'ı çağırdı. İkisi ilerlerken Rab onlara seslendi. Harun ve Miriam'ın peygamberlik armağanına sahip oldukları doğruydu. Ama Tanrı'nın Musa'yla daha yakın bir beraberliği vardı. Onunla açıkça yüz yüze konuşuyordu. Öyleyse kulum Musa'yı yermekten neden korkmadınız? Rab onlara öfkelenip oradan gitti. Bulut çadırın üzerinden ayrıldığında Miriam deri hastalığına yakalanmış, kar gibi bembeyaz olmuştu. Harun Miriam'a baktı, deri hastalığına yakalandığını gördü. İkisinin de gururu kırılmıştı. Harun günahını itiraf etti ve kız kardeşinin bu iğrenç hastalıkla mahvolmamasını diledi. Musa'nın dualarına karşılık deri hastalığı iyileşti. Ancak Miriam ordugâhtan 7 gün uzaklaştırıldı. Bütün topluluk Haserot'ta durarak onun dönüşünü beklediler. Rabbin hoşnutsuzluğunu bu şekilde göstermesi isyan ruhunun yatışmasını sağladı. Kıskançlık, insan yüreğinde şeytanın en etkili tohumlarından biridir. Gökteki çalkantıyı başlatan kıskançlık olmuştu. İnsanların arasındaki çeşit çeşit kötülüklerin kökeninde de yine kıskançlık yatıyordu. Kutsal Kitap, Tanrı'nın elçilerine yöneltilen suçlamayı hafife almamamız gerektiğini göstermektedir. İki ya da üç tanık olmadıkça bir ihtiyara yöneltilen suçlamayı kabul etme. 1. Timoteus 5:19. Halkına önderler ve öğretmenler atayan Tanrı, onların bu kullarına nasıl davrandığını dikkate almaktadır. Miriam'ın mahkum olduğu yargı, Tanrı'nın etkinliğini yürüten önderleri ve hizmetkarları kıskançlıkla yeren insanlara ders olmalıdır.